Ayrım 8. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 96. Özellikle son 200 yıldaki yanlış politikalar sonunda her geçen gün biraz daha zayıflayan Osmanlı Devleti, 1918 yılında büyük bir gürültüyle yıkılmıştır. Çağımızın yeni Osmanlıcıları ve siyasal İslamcıları anlaşılmaz bir şekilde Osmanlı Devleti'ni Atatürk'ün yıktığını iddia etmektedirler. Asıl düşündürücü olan şey, aptalca bir mantığın ürünü olan bu aptalca iddianın günümüzde bir hayli taraftar bulmuş olmasıdır. Her neyse. Peki ama Osmanlı neden yıkılmıştır? Sayfalardır anlattığım gibi Osmanlı Devleti, değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduramadığı, bu yeni durumla rekabet edecek güce ulaşamadığı ve özellikle de değişen ekonomik gerçeklere uygun hareket edemediği için yıkılmıştır. Osmanlı'nın yükselişinin temelinde başarılı ekonomik politikalar olduğu gibi, yıkılışının temelinde de başarısız ekonomik politikalar olmuştur. Bilgisiz ve günü kurtarmaya odaklı politikalar kaş yapayım derken göz çıkarmıştır. Örneğin, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bastırması için İngiltere'ye verilen 1838 ticaret ayrıcalıkları, kalkınma adı altında yabancı sermayenin ülkeyi esir almasına izin verilmesi, ölçüsüzce alınan dış borçların üretime ve istihdama yönelik olarak değil de şuursuz bir batılılaşma uğrunda harcanması gibi yanlışlıklar yıkılışa giden süreci hazırlayan belli başlı etkenlerdir. Ayrıca yabancılara, dönme devşirmelere ve hanedan soylulara çok fazla önem verilip sistem onların kontrolüne bırakılırken sıradan halka, yerli halka, Türklere önem verilmemesi, onların sistemin dışına itilmesi de gözden kaçırılmamalıdır. Bütün bunlara bir türlü sonu gelmeyen bağnazlık, din istismarı ile bunlara bağlı olarak akıl ve bilimin ihmal edilmesini de eklemek gerekir. Ayrıca 1853-1918 yılları arasında emperyalist baskılar ve saldırılar, girilen savaşlar da unutulmamalıdır. Her şey bu kadar açıkken, 1919-1923 yılları arasında bu Osmanlı enkazından büyük bir mucize eseri, bağımsız ve çağdaş yeni bir devlet çıkarmayı başaran Atatürk'ü suçlamak nankörlüktür, ahmaklıktır. Şimdi nankörleri ve ahmakları bir kenara bırakıp Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan yokluktan söz edelim biraz. Söz edelim ki bu yokluktan bağımsız ve çağdaş bir devlet çıkarmayı başaran Aklı Kemal'in nasıl bir mucizeye imza attığını çok daha iyi anlayalım. İşte yokluk tablosu. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı'nın başında Edirne'den Hint Okyanusu'na dek uzanan 1.710.000 km² yüz ölçümündeki toprağında çeşitli ırk, din ve dillerdeki 22 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Savaş sonunda devlet toprakların 1 milyon kilometre karesine yakın bölümünü kaybetmiştir. 1919 yılında Türkiye'de sadece 8 milyon Türk yaşamaktadır. Ayrıca 1911-1918 yılları arasındaki aralıksız savaş döneminde 18-35 yaş aralığındaki genç nüfusun büyük bir çoğunluğu kaybedildiğinden Türk toplumunun üretici gücü azalmıştır. Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları adlı kitabında, Kurtuluş Savaşı başlarken Anadolu nüfusunun 8 milyon olduğunu belirtirken, Tevfik Çavdar, Milli Mücadele başlarken Sayılarla Manzara-i Umumiye adlı kitabında, o dönemde Anadolu nüfusunun 14 milyon olduğunu belirtmiştir. Tevfik Çavdar, Milli Mücadele başlarken Sayılarla Manzara-i Umumiye İstanbul, 1971, sayfa 15. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin elinde kalan Anadolu, Doğu Trakya ve Kuzey Irak, İngiltere, Fransa, İtalya, Ermenistan ve Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Anadolu'da işgal edilmeyen yerlerinin çoğunda ise ayrılıkçı Rumlar ve Ermeniler ayaklanmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda 2 milyon 850 bin kişiyi silah altına toplayan 58 tümenlik Osmanlı ordusunun savaş sırasında 700 bin kişiden fazla bir bölümü kaybedilmiş, geri kalanı Mondros Ateşkes Antlaşması ile dağıtılmış, sonunda 3-4 tümen donatılabilecek kadar silah ve 30-35 bin savaşçıdan oluşan bir ordu kalıntısı kalmıştır. 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması'ndan sonra en önemli iş kolu olan dokumacılık hızla gerilemiştir. Öyle ki Osmanlı'daki ipek ve pamuk ham maddeleri önce Avrupa'ya çok ucuza ihraç edilmeye, sonra da ihraç değerinin %10-15 misli fiyata iplik ve dokuma ürünü olarak Avrupa'dan ithal edilmeye başlanmıştır. 1913 yılında Osmanlı Devleti'ndeki pamuklu dokumanın 1272 tonu yerli fabrika ürünü, 14.753 tonu el tezgahları ürünü, 48.303 tonu ise ithal malıdır. Çavdar, adı geçen eser sayfa 47. Ulaşım yetersizliği nedeniyle ürünler büyük tüketim merkezlerine ulaştırılamamakta, bu yüzden Anadolu'nun bir kesiminden tarım ürünleri ihraç edilirken tüketimin yoğun olduğu kesimlere aynı tarım ürünü ithal edilmektedir. İhraç mallarının %37'sini kuru üzüm, incir, susam, zeytin, zeytinyağı, palamut ve ham ipek gibi işgal altında bulunan Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesi ürünleri teşkil ettiğinden, Kurtuluş Savaşı finansmanında kullanılabilecek ihracat gelirleri son derece azalmaktadır. Yurt dışından sağlanacak silah ve cephane için gerekli dövizler ancak işgallerden arta kalan toprakların kısır ihracat olanaklarıyla sağlanabilecektir. Attekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları sayfa 31. Bütün önemli sanayi kolları yabancıların elindedir. 1913 yılı istatistiklerine göre yabancı sermayenin yurt içi dağılımı şöyledir. Madencilik 123 milyon kuruş, elektrik, hava gazı, su 343 milyon kuruş, tütün gibi tekeller 309 milyon kuruş, imalat sanayi 265 milyon kuruş, toplamda 1 milyon 40 bin kuruş. Çavdar, adı geçen eser sayfa 49-50. Tevfik Çavdar'ın dediği gibi, görüldüğü gibi ülkedeki en etkin sermaye grubu olarak gözüken yabancı sermaye bile sanayileşme sorununu çözecek çapta değildir. Zaten gümrük duvarlarının yok denecek kadar zayıf oluşu dış ülkelerin mallarını Türkiye'ye doldurmuştu. Ülkede bu mallara rakip olacak bir sanayinin kurulması yabancı sermaye sahiplerinin çıkarlarına da aykırıydı. Adı geçen eser sayfa 50. 1914 yılı istatistiklerine göre Osmanlı Devleti'ndeki toplam yabancı yatırım miktarı 5 milyar 711 milyon kuruştur. Bu yatırımlardan elde edilen yıllık 228 milyon kuruşun neredeyse tamamı yurt dışına aktarılmıştır. Adı geçen eser sayfa 117. Yapılacak basit bir hesapla 1914'te Osmanlı Devleti'nden dış ülkelere aktarılan para 3 milyar 112 milyon altın Osmanlı lirasıdır. Adı geçen eser sayfa 117. Aynı dönemde Osmanlı Devleti'nin gelirleriyle dışarıya akan para birbirine eşittir. Osmanlı halklarının bu denli güçlü bir sömürü düzeni içerisinde refaha erişmesi ise tabii ki hiçbir zaman söz konusu değildir. Adı geçen eser sayfa 178. Gerçek şu ki, Müslüman Türk halkı borç içinde kıvranırken, yabancılar Osmanlı'da yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri gelirlerle kendi halklarının refah düzeylerini yükseltmişlerdir. İşte Atatürk, bağımsız ekonomi diyerek her şeyden önce bu çarpık düzene isyan etmiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan sadece 4 önemli fabrika vardır. Hereke İpek Dokuma, Feshane Yün İplik, Bakırköy Bez ve Beykoz Deri Fabrikaları. Osmanlı'da ağır sanayi kurulamadığından imalat-ı harbiye dışında savaş araç ve gereçleri üreten ikinci büyük bir fabrika daha yoktur. 1915 istatistiklerine göre Osmanlı Devleti'nde 10 işçiden fazla işçi çalıştıran 282 iş yeri vardır ve bunların 165-170 kadarı İstanbul ve çevresinde, 60 kadarı İzmir'de, geri kalanı Bursa, Manisa, İzmit ve Adana'dadır. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'na katkıları söz konusu değildir. Bu işletmelerde 35 bin kişi çalıştırılmaktadır. Yüzer kişiyi geçen işletmelerin sayısı sadece 153'tür. Kalaycı, adı geçen makale sayfa 158. Bu 282 sanayi kuruluşundan %85'i yabancıların, %15'i Türklerin elindedir. Çavdar, adı geçen eser sayfa 66. Çavdar, 1915 istatistiklerine göre Türkiye'de bulunan 282 iş yerinden %65 ila 70'inin İstanbul ve İzmir'de olduğunu belirtmiştir. Ancak bu iş yerlerinin %81'i özel kesime aittir. Bu iş yerlerinin çoğu dokuma sanayi alanında çalışmaktadır. Çavdar, adı geçen eser sayfa 54, 55, 56. Sanayi kuruluşlarının %27'sini oluşturan dokuma sanayiinde yaklaşık olarak 80 kurum vardır. Bu kurumlarda yün dokumacılığında 30, pamuk dokumacılığında 70 olmak üzere toplam 100 iyi vardır. Aynı tarihlerde İngiltere'de 55 milyon, Amerika'da 30 milyon, Almanya'da 14 milyon, Fransa'da 11 milyon ve Belçika'da 2 milyon iyi vardır. Yavi, adı geçen eser sayfa 77. Bu rakamlar bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin Osmanlı'nın son dönemlerinde pamuk tarımında ve dokumacılıkta ne kadar geri olduğunu çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Ayrıca 1915 yılında bu kuruluşlardan sadece 182'si işler durumdadır. Çavdar, adı geçen eser, sayfa 58. Kurtuluş Savaşı sırasında 1921'de Anadolu'da yapılan sanayi sayımı sırasında bütün esnaf dükkanları da dahil 33.085 kuruluşta 76.216 işçi sayılmıştır. Beher işletmeye 2-3 işçi düşmektedir. Aydemir, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 334. Bu arada 1915'te 165-170 arasında iş yeri olan İstanbul'da aynı dönemde 359 genelev vardır. Çavdar, acı geçen eser, sayfa 151. Osmanlı Devleti neredeyse bütün sanayi ürünlerini dışarıdan satın almıştır. Şeker, un ve hatta kiremit bile ithal edilmiştir. Tarımın kapalı alanlarda yapılması, nüfusun %80'inden fazlası kırsal alanda yaşayan ülkenin kendi kentsel alanlarını, hatta komşu tarım bölgelerini besleyemez duruma gelmesini yaratmıştır. Nitekim İstanbul'un buğday gibi tahıl ürünleri ihtiyacı sürekli olarak yabancı ülkelerden sağlanmıştır. Adı geçen eser, sayfa 26. 1923 yılında Türkiye'de yerli fabrika üretiminin yurt içi tüketimi karşılama oranı pamuklu kumaşlarda %10, yünlü kumaşlarda %40, ipekli kumaşlarda %5, sabunda %20, buğday ununda %60'tı. Porselen, cam, şeker, çatal bıçak gibi temel tüketim mallarının tümü ithalatla karşılanmıştır. Kalaycı, adı geçen makale 158. 1923 yılında Türkiye'nin dış ticaret rakamları 50 milyon lira ihracat, 120 milyon lira ithalat şeklindedir. İhracat oranı %32 iken ithalat oranı %68'dir. Aydemir, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 340. Karayolu yok denecek kadar azdır. Şevket Süreyya Aydemir'in ifadeleriyle bütün Türk topraklarında adına şose denilecek tek kilometre yol yoktu. Mesela İstanbul'dan İzmit'e ancak Sapa dağ yollarından ve güçlükle gidilebilirdi. Anadolu ve Trakya yolları kışın çok defa çamurlardan geçit vermeyen bir takım izlerden ibaretti. O kadar ki Türkiye'de şoseler devlet istatistiklerinde bile yol olarak gösterilmiyordu. Adı geçen eser, sayfa 335. Osmanlı Devleti'nde misak-ı milli sınırları içerisinde kalan karayolu 9.711 kilometredir. Bunun 3.477 kilometresi ıslaha muhtaç, 3.283 kilometresi sürekli bakım isteyen ve 3.026 kilometresi yeniden yapılması gereken niteliktedir. Yavi, adı geçen eser, sayfa 58, dipnot 19. 1920'lerin başında iyi kötü kullanılabilir karayolu ancak 4.100 kilometre kadardır. Kalaycı, adı geçen makale, sayfa 158. 1919 Türkiye'sinde 1000'e yakın otomobil vardır ve bunların 800 tanesi İstanbul'dadır. İzmir hariç tüm Anadolu'da sadece 100 civarında otomobil vardır. Çavdar, adı geçen makale, sayfa 84. Deniz yolları yabancıların kontrolündedir. 1919 yılında Osmanlı Devleti'nin elinde 3000 tondan fazla sadece 6 gemi vardır. Ayrıca takalar ve motorlar mevcuttur. Adı geçen eser, sayfa 85. Milliyetçilerin elinde ise başlangıçta hiç gemi yoktur. Daha sonra Preveze ve Aydın Reis adlı iki gemileri olmuştur. Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 144. 7000 kilometre kadar demiryolunun tamamı yabancı şirketlerin olduğundan ve 1918'den sonra büyük bir bölümü işgal kuvvetlerinin eline geçtiğinden demiryolu da yok denecek durumdadır. Kurtuluş Savaşı'nda yalnızca işgaller dışında kalan U biçimindeki Konya, Afyon, Eskişehir, Ankara demiryolu hattından yararlanılacak. Yunanlıların Afyon ve Eskişehir'i almasından sonra bu hatta önemini yitirecektir. Müderrisoğlu, adı geçen eser, sayfa 31. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle fiyatlar artmış, büyük bir enflasyon baş göstermiştir. Savaş başında 100 olan tüketici fiyatları endeksi 1919 yılı Mayıs'ında 1215'e yükselmiştir. 1915 yılları arasında çıkarılan kağıt paralar hızla değer kaybetmeye başlamış, çıkarıldığı günlerde kağıt para bir altın Osmanlı lirası ile satın alınabilen bir mal, 1919 yılında kağıt para cinsinden 4,5 altın Osmanlı lirası ile satın alınabilir olmuştur. Adı geçen eser, sayfa 32. Osmanlı Devleti İstatistik İdaresi'nin 2 Kasım 1921'de hazırladığı bir rapora göre 1914-1921 yılları arasında gerçekleşen enflasyon %1200 ile %1700 oranlarında artmıştır. Örneğin bu dönemde ekmeğin okka fiyatı 1,25 kuruştan 16 kuruşa kadar çıkmıştır. Rakamlara göre 1914 yılı başında 225 kuruş olan 4 kişilik bir ailenin toplam gıda harcamaları 1920 yılının ilk aylarında 3048,85 kuruşa yükselmiş ve bu dönemde gıda maddelerinin enflasyon oranı %1255 olmuştur. Aynı dönemde ısınma ve aydınlanmada enflasyon %1073, ev kirasında %1767, giyimde %847, diğer çeşitli harcamalarda ise %475 olmuştu. Bütün harcamaların toplamı dikkate alındığında 1914 yılı başında zorunlu ihtiyaçları için ayda 500 kuruş harcayan 4 kişilik bir ailenin 1920'nin ilk aylarında 6138,80 kuruş harcamak zorunda kaldığı ve bunun da %1127'lik bir enflasyon oranına denk geldiği görülmektedir. Vahdettin Engin, Cumhuriyetin Aynası Osmanlı, İstanbul 2000, sayfa 75-77. Ev kiraları 1. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914'ten sonra %200 ila 300 arasında arttığı için 18 Mart 1918'de çıkarılan bir kanunla kiralar dondurulmuştur. Çavdar, adı geçen eser, sayfa 117. 1. Dünya Savaşı başlarında seferberlik ilan edilmesiyle Türk halkı büyük bir panik yaşamıştır. İstanbul bir anda ekmeksiz ve tramvaysız kalmıştır. Halk fırınlara hücum etmiş, yaşanan izdihamlar sırasında ölenler olmuştur. Hükümetin yakıtlara el koyması nedeniyle başlayan enerji tasarrufu İstanbul'un elektriksiz kalmasına yol açmıştır. Tramvay seferleri azalmıştır, savaş başlayınca temel tüketim malları başta olmak üzere mal sıkıntısı baş göstermiştir. Kara borsacılık artmıştır. Türk halkının çilesi Çanakkale savaşlarından sonra daha da artmıştır. Halk açlıkla boğuşmuştur. 1915 yılı sonlarında İstanbul halkının içinde bulunduğu yoksulluk yabancı basına şöyle yansımıştır. Açlık başlamış durumda. Orta gelirli ve emekçi sınıfların sefaleti nefes kesecek ölçüde. Tifüs salgınının önü güçlükle alınabilmiş. İlgililerin söylediklerine göre Almanların bu konudaki yardımları hayli geniş olmuş. Sokaklarda rastladığımız insanların yüzleri sarı, elmacık kemikleri zayıflıktan fırlamış, gözleri bütün anlamlarını yitirmiş. Dik ve zayıf bakıyor. İstanbul'da açlıktan insanların ölüp ölmediğini bilemiyorum. Bunu öğrenmek de zor ama sokaktaki alil, sarsak, inmeli, titrek insanların sayısı gün be gün artıyor. Eskilerin en önemli gıdası çeyrek ekmek, peynir ve zeytin. 1,25 dolara zor bulabiliyorsunuz. Tereyağının kilosu 5, peynirin 7 ve zeytinin de 1,5 dolar civarında. Açlık ve artan sefalet. Pera hariç geceleri karanlıklar içerisindeki şehri tanımlayacak deyimler bu iki kelimeden ibaret. New York Times, 11 Nisan 1917'den nakleden Çavdar, adı geçen eser, sayfa 115-116. 1854'ten beri devam eden dış borçlar, 1. Dünya Savaşı'nda yapılan borçlanmalarla birlikte toplam 303.700 liraya ulaşmıştır. Müderrisoğlu, adı geçen eser, sayfa 32. İlginç olan 1919'da Türkiye dış borçların %57'sinin alacaklıları olan İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından işgal edilmiştir. 1. Dünya Savaşı başında 6 milyon lira olan bütçe açığı 1919 yılında 94 milyon liraya yükselmiştir. Devlet bir kere daha iflas etmek üzeredir. Öyle ki 1919 yılı başlarında başkent İstanbul'un halkı açtır. Önemli kaynaklarının Düyun-u Umumiye'nin elinde bulunması, geri kalan gelir kaynaklarının da yetersiz olması nedeniyle Osmanlı Devleti, başkent halkına ekmek verebilmek için gereken 3 milyon lirayı bulamadığından dış borçlanmaya gitmiştir. 1919 yılı Mayıs ayında devlet subay ve memur aylıklarını ödeyemez olmuştur. Adı geçen eser, sayfa 33. Halkına ekmek, askerine, subayına maaş bulamayan aynı devletin Anadolu'daki Kuvayi milliyetçileri yok etmek için hazırladığı paralı ordu Kuvayi İnzibatiye'ye 1.250.850 lira ödenek ayırabilmesi çok düşündürücüdür. Türk parasının değeri de çok fazla düşmüştür. Örneğin, Temmuz 1915'te kağıt para 1 lira ile satın alınabilirken, Kasım 1917'de 5,5 TL ile satın alınabilmiştir. Yani 1. Dünya Savaşı'nın sonuna gelindiğinde paranın değeri 4 mislinden fazla düşmüştür. Çavdar, adı geçen eser, sayfa 100. Bu arada kağıt para alınıp satılan bir mal olmuştur. Kurtuluş Savaşı sonrasında kimsede para kalmamıştır. Falih Rıfkı Atay'ın anlattığına göre Batı Anadolu Yunanlılarca yıkılmamış bazı kasabalardaki sinemalara para yerine yumurta verilerek girilmiştir. 1923 yılında bir altın 600 kuruş, 1 dolar 120 kuruş ve 1 sterlin 810 kuruştur. Aydemir adı geçen eser cilt 3 sayfa 340. Ruşen Eşref Ünaydın, Kurtuluş Savaşı'nın başlarında 25 Ekim 1919'da Amasya'da Atatürk'le yaptığı 3. mülakatta Anadolu'yu ve Anadolu insanının perişanlığını şöyle tasvir etmiştir. Anadolu'nun hayli yerlerinden geçtik, işlenmemişti. Yolları, köyleri haraptı. Çuval giyen kadınlar gördük ki kıyafetlerinde cinslerinin zarafetinden eser yoktu. Belinden aşağısı çıplak, şiş karınlı, sıska çocuklar gördük. Havuç sapları kemiriyorlardı. Peştemal eskilerine sarılmış kız çocukları sabah ayazlarında titreşiyordu. Bu maddi ve manevi sefalet, idaresizlikten, usul bilmemekten, bakımsızlıktan ileri geldi, hiç şüphe yok. Bunları azaltmak, toprağımızın kaynaklarından istifade etmek için gayet büyük bir servete, usule dayanan sebatkar bir çalışmaya muhtacız. Peki, harici bir kuvvet bize yardım etmezse kendimizi bu girdaptan nasıl çıkarabileceğiz? Zaten kendi kendimize bu hali bulduk. Bundan sonra da kendi kendimize kalırsak ne olacağız? Bilhassa maddi ve manevi sefaletleri büsbütün arttırmış uzun bir harp yorgunluğundan ve bozgunluğundan sonra. Ruşen Eşref, Tasviri Efkar, 29 Kasım 1919'dan aktaran Atatürk'ün bütün eserleri cilt 4, İstanbul 2005, sayfa 382. Benim yok ekonomisi diye adlandırdığım bu durumu, Ersal Yavi, Batırılan Bir Ülke Nasıl Kurtarılır adlı kitabının birinci bölümünde yoklardan var etme mücadelesi diye adlandırmıştır ki çok haklıdır. Yavi, adı geçen eser, sayfa 39. Kurtuluş Savaşı öncesindeki durumu özetlemek gerekirse, insan gücü yok, erkek nüfusu az, tüm ülkede 8 milyon kişi kalmış. Kara gücü, hava gücü, deniz gücü yok, ordu yok. Ekonomik işletmeler ve altyapı yok. İşletmelerin tamamı yabancıların elinde. Elde kalan topraklarda kayda değer ekonomik faaliyet yok. Karayolu yok, demir yolu yok, demir yolları yabancıların ve işgal güçlerinin kontrolünde. Para yok, dış borç çok. Özetle, yok, yok. Kurtuluş Savaşı sonrasındaki durum çok daha kötüdür. Yok işte, daha kötü ne olabilir dediğinizi duyar gibiyim. Öyle demeyin, inanın yoktan da kötüsü vardır bazen. Örneğin Kurtuluş Savaşı sonrası koşullar yoktan da kötüdür. Osmanlı Devleti'nden kalan az çok insan gücü, az çok askeri güç, iyi kötü bir ekonomi, az da olsa tarım. Her şey Türk'ün ölüm kalım savaşı sırasında eriyip gitmiştir. Geriye hiçbir şey kalmamıştır. Acımasız Yunan işgali altındaki şehirler, köyler yakılıp yıkılmış, tarlalar, ekinler yakılıp yok edilmiş, genç kızların ırzına geçilmiş, insanlar vahşice katledilmiştir. Batı Anadolu'da taş taş üstünde kalmamıştır. Anadolu baştan sona harabe haline gelmiştir. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Kadınları adlı önemli eserinde kadınlar üzerinde düşman vahşeti başlığı altında belgelere dayalı olarak Yunan, Fransız ve Ermeni işgalci güçlerinin Anadolu'da Türk kadınına yaptığı işkenceleri, eziyetleri, taciz ve tecavüzleri olanca açıklığıyla anlatmıştır. Saruhan, adı geçen eser, sayfa 55 ve diğerleri. İşgalcilerin Anadolu'da Türk kadınlarına, Türk kızlarına yaptıklarını okuyunca dehşete kapılmamak, irkilmemek, gözyaşı dökmemek ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı kurtaranlara minnet duymamak mümkün değildir. 1. İnönü ve Sakarya Savaşı'ndan sonra Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve Ruşen Eşref Ünaydın'dan oluşan bir gazeteci kurulu, Yunan mezalimini belgelemek için Batı Anadolu gezisine çıkmışlar, köy köy, kasaba kasaba gezip savaş yorgunu insanlarla konuşarak bir kitap hazırlamışlardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda adlı anılarında savaş sonrasındaki o gezide Batı Anadolu gördüklerini şöyle anlatmıştır. Simav'da yangın tahribatı. Bazen bir köyde ortada bir yığın taş görünüyor. Son muharebe esnasında düşmanın yaktığı şehirleri, köyleri hesaba katmıyorum. Geçenlerde bir ecnevi gazete muhabiri bütün harabeleri dolaştı. Kömür olmuş kereste yığınlarına karışan insan kemiklerini ve memelerinden ağaçları çivilenmiş kadın cesetlerini hep gördü. Bu kadın muhabir bu kadar facia önünde az daha aklını kaybediyormuş. Yarın öbür gün bizim gideceğimiz Gördes bu facialar itibariyle ne Bilecik'ten, ne Söğüt'ten, ne Simav'dan daha aşağıdadır. şu hususla ki düşman bu kasabayı sırf ruhunun vahşi heveslerini tatmin için yakmıştır. Kara Osmanoğlu, adı geçen eser, sayfa 154. Yakup Kadri gördüklerini anlatmaya devam ediyor. Sadece gördüklerini anlatmıyor, hissettiklerini de ekliyor. Çok çarpıcı analizler yapıyor. Gözlerin biraz ötedeki yanmış köy harabelerine isabet ediyor. Yanmış köy harabeleri. Düşmanın bize hatıra olarak bıraktığı şeyler arasında en çok bu harabelerdir ki bizi uzun müddet yanlarında alıkoyuyor, kalbimizden kavruyor. Zaten bizim burada asıl vazifemiz bütün bu köyleri bir bir dolaşmak, köylülerle bir arada Yunan faciasını tetkik ve tespit etmek ve görüp işittiklerimizi bir kitap halinde Erkan-ı Harbiye'ye vermekti. Düşman çekilirken her şeyi öyle sistematik bir tarzda yok etmişti, öylesine taş taş üstünde bırakmamıştı ki insan ilk bakışta buralarda bir zamanlar oturanlar var mıydı diye şüpheye düşerdi. Sonra o yıkıntılar arasından bazı hayat eserleri seçer gibi olunca irkilir ve kaçıp gitmekten kendini güç zapt ederdi. İçinden bunlar bir takım canlı mahluklar mıdır, hayaletler midir, yoksa bostan ve tarla korkulukları mıdır demeye kalmaz, biraz evvel görünenler birdenbire ortadan kaybolup gidiverirdi. Bunun üzerine biz ne yapacağımızı şaşırıp kalırdık. Arkalarından seslenecek miyiz, onları aramaya çıkacak mıyız? Zira hissederdik ki onlar da bizden ürkmüş, her biri kovuğa girmiştir. O sırada içimizden biri, "Yahu, neden kaçıyorsunuz? Biz düşman değiliz, biz yurttaşlarınızız. Sizinle dertleşmeye, başınızdan geçenleri dinlemeye geldik." demeye görsün. Biraz önce işittiğimiz tek tük fısıltılar, mırıltılar, kısık kısık çocuk ağlamaları da susar, her yanı bir mezarlık ıssızlığı sarardı. Bozkır'ın havasında dünyanın son saati çalmış gibi olurdu. Dünyanın son saati mi? Fakat 10 gün evvelki Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferi bizlere kendi dünyamızın doğuşunu müjdelememiş miydi? Yüreğimde bu müjdenin kuvvetiyle yeniden viranelerin içine dalardık. Zafer, zafer, zafer. Fakat bunun şevkini taş yığınlarının arkasından, kovukların içinden ürkek ürkek uzanan kafalara nasıl anlatmalı? Bunlar artık hiçbir işe inanmıyorlardı. Bunlar sefaletin, yoksulluğun, açlığın, çıplaklığın en son haddinde yere geçecekleri, toprağa gömülecekleri anı bekler gibiydiler. Siz nereden geldiniz, kimsiniz, nesiniz dercesine şaşkın şaşkın yüzümüze bakıyorlardı. Biz onlara ancak 4-5 kilometre ötede Polatlı diyebildikleri ve kim bilir kaç defa gördükleri bir kasabadan değil, hayallerinin erişemeyeceği kadar uzak alemden gelmiş yaratıklar gibi görünüyorduk. Başlarına inen zulüm ve işkence yumruğu altında o derece sersemleşmişlerdi. Bunun içindir ki, bir köyden kalkıp öbür köye varınca uzun bir müddet vaktimizi onları evvela kendimize alıştırmak, sonra kötülük etmemeye geldiğimize inandırmak, daha sonra da dertlerini deşebilmek için imkanlarını aramakla geçiyordu. Adı geçen eser, sayfa 185-187. Yakup Kadri'nin şu gözlemi çok anlamlıdır. Bunlar artık hiçbir iyi şeye inanmıyorlardı. Bunlar sefaletin, yoksulluğun, açlığın, çıplaklığın en son haddinde yere geçecekleri, toprağa gömülecekleri anı bekler gibiydiler. Aslında Kurtuluş Savaşı sonrasında Osmanlı'dan nasıl bir miras kaldı sorusunun yanıtı Yakup Kadri'nin bu gözleminde gizlidir. Görülen o ki, Cumhuriyeti kurarken Atatürk'ün elinde inancı ve güveni sarsılmış, sefaletin, açlığın ve çıplaklığın pençesinde savaş enkazı durumunda bitkin bir halk vardır. Fotoğraf, Yunanlılar tarafından yakılan Orhan Gazi kasabası Cami-i Şerifi. Orhan Gazi kasabası tahminen 1000 haneli olup Yunanlılar tarafından bir cümle emakini diniye ve resmiyesiyle kamilen ihrak ve ahalinin kısmi azami katil ve imha ve eşya ve nakitleri gasp ve yağma edilmiştir. Atatürk, 19 Ocak 1923'te İzmit'te halka konuşmasında ülkenin yoksulluğunu, perişanlığını şöyle anlatmıştır. Memlekete bakınız, baştan sona kadar harap olmuştur. Memleketin kuzeyden güneye kadar her noktasını gözlerinizle görünüz. Her taraf viranedir, baykuş yuvasıdır. Memlekette yol yok, memlekette hiçbir uygar kurum yoktur. Memleket ciddi düzeyde viranedir, memleket acı ve keder veren, gözlerden kanlı yaş akıtan feci bir görüntü arz ediyor. Milletin refahı ve mutluluğundan söz etmek mümkün değil. Halk çok yoksuldur, sefil ve çıplaktır. İşte yokları var edip, yok ekonomisinden bağımsız bir ekonomi yaratmayı başardığı için aklı kemal çok önemlidir. 8. ayrımın sonu, sayfa 109.